Ayrım 20, sayfa 219. Çakal, Frederick Forsyth. 11. kısım. Albay Raoul St. Clair de Willoughby'nin gece yarısına doğru evine döndü. Önceki 3 saati İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili ayrıntılı bir raporu daktilo makinesinde yazmakla geçirmişti. Bu belge sabah Eliza Sarayı Genel Sekreterinin masası üzerinde bulunacaktı. Bu raporu hazırlamak için büyük bir özen göstermiş, kesin şeklini bulana kadar iki müsvedde yırtmıştı. Daktilo ile yazmak tatsız, alışkın olmadığı ve astlarına yaptırabileceği bir işti. Ama sırrın saklanması gerekiyordu. Üstelik rapor genel sekreterin incelemesinden en geç bir saat sonra başkanın önüne getirilebilirdi. Bu çabukluğun kendisine olumlu bir not kazandırması da gerekiyordu. Raporunun hazırlanmasına büyük özen göstermişti. Albay kendisine göre kuşkusuz başarılı hizmetleri görülen ama daha çok önemsiz haydutlarla baş etmeye alışkın basit bir polis komiserinin seçimini açıkça eleştirmemekle birlikte bu seçimin isabeti hakkında kötümserliğini belli etmeden yapamıyordu. Lebel'in çalışmasıyla davranışlarını denetlemenin en iyi yolunu düşünürken Sanguinetti'den gelen bir telefon soruşturmanın gelişimini günü gününe izleyebilmek için bakanın her gece ondaki toplantılara başkanlık etmeye karar verdiğini açıkladı. Bu haber St. Clair'in hoşuna gitti. Böylece sorun çözümlenmiş oluyor. Meseleyi akşama kadar enine boyuna incelemekle, akşamları polislere yerinde sorular sorabilir ve diğerleriyle birlikte başkanlık genel sekreterliğine de durumun ciddiliğinin bir an bile gözden uzak tutulmadığını ispatlayabilirdi. St. Clair şahsen bir cinayet teşebbüsünün başarıya ulaşacağına inanmıyordu. Üzerine düşen sorumluluklar arasında başkanın nerelerde halkın arasına gireceğinin ve izleyeceği yolun kararlaştırılması geliyordu. Ayrıca bütünüyle başkanın güvenlik örgütü yeryüzündeki benzerlerinin en iyilerindendi. Tam sokak kapısını kapatmıştı, yatak odasında kulağına bir kadın sesi geldi. ''Sen misin hayatım?''
''Evet Jacqueline, evet sevgilim, tabii benim, çok mu beklettim?''
Yeni metresi koşarak ona doğru geldi. Siyah, kısacık ve saydam, kenarları dantel işli bir gecelik vücudunun baş döndürücü hatlarını ortaya koyuyordu. Genç kadın kollarını boynuna doladı ve uzun uzun dudaklarından öptü. Evrak çantasıyla akşam gazetesini bırakmadan St. Clair de elinden geldiğince ona karşılık verdi. ''Sen git yat'' dedi ayrılırlarken, ''hemen yanına geliyorum.'' Genç kadın çabucak yatak odasına döndü, ellerini ensesinde kavuşturup yatağa enine uzandı. Az sonra St. Clair evrak çantasını içeride bırakıp odaya giriyor ve Jacqueline'i hoşnutlukla seyrediyordu. Genç kadın ona şehvet dolu bir gülümseme yöneltti. 15 günden beri birlikte yaşadığı mevki hırsından başka gerçek ihtirası olmayan bu adamda istek uyandıracak tek şeyin bayağı cilvelerle birleşen en adisinden bir şehvet görüntüsü sergilemek olduğunu öğrenmişti. ''Çabuk ol'' dedi, ''seni istiyorum.'' St. Clair de Willoughby'nin dudaklarında bir gülümsemeyle papuçlarını çıkardı ve yan yana elbise askısının dibine koydu. Sonra sıra özenle ceplerini bir komedinin üzerine boşalttığı ceketine geldi. Ardından pantolonunu çıkarıp askıya geçirdi ve gömleğinin etekleri altından cılız ve kıllı kibrit çöpleri gibi çıkan ince, uzun bacaklarıyla göründü.
''Neden bu kadar geç kaldın?'' diye sordu Jacqueline. ''Saatlerden beri seni bekliyorum.''
St. Clair de Willoughby ciddi ciddi başını salladı. ''Seni uzaktan yakından ilgilendirecek bir şey değil yavrum.''
''Öf, gerçekten çok tatsızsın, biliyor musun?''
Genç kadın numaradan somurtup dizlerini karnına çekerek yatağın üzerinde döndü ve sırtını çevirdi. St. Clair odanın öbür ucundan Jacqueline'in omuzlarına dökülen kestane rengi saçlarıyla çıplak kalçasının yuvarlaklığını seyrederken parmakları kravatını çözme çabasındaydı. 5 dakika sonra yatağa girmeye hazır adıyla soyadının baş harflerini taşıyan ipekli pijamasını ilikliyordu. Yatağa uzandı ve belinin girintisinden kalçasının baş döndürücü çıkıntısına doğru genç kadını okşamaya koyuldu. ''Ne oluyor sana böyle?''
''Hiç,
sevişmek istediğini sanmıştım.''
''Bana hiçbir şey anlatmıyorsun, iş yerine telefon edemiyorum, burada oturarak başına bir şey gelip gelmediğini düşünüyor, saatler boyu kendi kendimi yiyorum, geç kalacağın zamanlar bana hep telefon ederdin.''
Sırt üstü dönüp ona baktı. Dirseğine dayanan St. Clair boşta kalan elini incecik geceliğin altına sokup Jacqueline'in göğsünü okşamaya koyuldu. ''Dinle hayatım, işim başımdan aşkındı. Önemli bir mesele vardı karşımızda. Bunu halletmeden çıkmak söz konusu değildi. Sana telefon edebilirdim ama içeri girip çıkanların sonu gelmiyordu. Ayrıca pek çok kişi de karımın burada bulunmadığını biliyor. Santraldan evimi aramamı garip bulabilirlerdi.'' Genç kadın elini St. Clair'in pijama pantolonuna soktu ve cansız aletine yapıştı. Parmaklarının altındaki belli belirsiz ürpertiyle sarsıldı.
''Her neyse, işin önemli bir olsa bana haber verebilirdin. Bütün gece kendi kendimi yedim durdum.''
''Artık merak edecek bir şeyin kalmadı işte.'' Jacqueline ona iyice sokulup pijama pantolonunun kuşağını çözdü. Raoul de St. Clair karnına yayılan gür saçlara bir göz attı. Sonra rahatça iç çekerek sırt üstü uzandı. ''İşittiğimize göre OAS yine başkanı öldürmek istiyormuş.'' dedi. ''Komplo bugün öğleden sonra ortaya çıkarıldı. Bir takım tedbirler almak gerekti. Bu yüzden geciktim.''
Genç kadın başını birkaç santim uzaklaştırdı. ''Ne aptalsın sevgilim, o asayiciler çoktan temizlendi.''
Sonra yeniden uğraşmaya koyuldu. ''Yok canım, nerede?'' dedi St. Clair. ''Bu kez başkanı temizlemek için bir yabancı tutmuşlar.'' Yarım saat sonra Albay Raoul St. Clair de Viaban başını yastığa gömmüş hafiften horlayarak uyuyordu. Yanında yatan metresi karanlıkta gözünü yukarı dikmiş, sokaktan gelip perdenin aralığından süzülerek tavanda oynayan belli belirsiz ışığı seyrediyordu. Öğrendiği şey onu kuşkulandırmıştı. Komplodan hiç haberi olmadığı halde Kowalski'nin itirafının önemini fark etmişti yine de. Ses çıkarmadan başucu masasındaki saatin ışıklı kadranı sabahın ikisini gösterene kadar hareketsiz bekledi. Sonra yataktan dışarı süzüldü, odadaki telefon fişini çekti, kapıya yönelmeden önce albayın sevgilileriyle sarmaş dolaş uyumayı sevenler türünden olmadığı için kendi kendini kutlayarak üzerine eğildi. Horultusunda hiç değişiklik olmamıştı. Odadan çıkıp gürültüsüzce kapıyı kapadı. Bir sehpanın üzerinde duran telefonu açıp numarayı çevirdi. Biraz bekledikten sonra uykulu bir ses kendisine karşılık verdi. 2 dakika süreyle konuştu, sonra telefonu kapadı. Az sonra yeniden St. Clair de Vioban'ın yanına uzanmış uyumaya çalışıyordu. Bütün gece Avrupa, Amerika ve Güney Afrika'nın 5 ülkesinin cinayet masalarından 14 bölüm şefi Paris'ten telefonla aranmışlardı. Çoğu uykuda olduğundan telefonlara sinirli cevap verdi. Batı Avrupa'da Paris'te olduğu gibi sabahın ilk saatleriydi. Telefon acele Washington'a bağlandığında saat gecenin 9'uydu ve FBI cinayet masası şefi büyük bir şölene davetliydi. Caron ancak 3. denemede onu yakalayabildi. Konuşmaların uğultusu ve şölenin verildiği yandaki salondan gelen kadeh şakırtıları konuşmayı güçleştirdi. Yine de Amerikalı polis verilen bilgiyi not etti. Washington saatiyle 2'de FBI merkezinin haberleşme bölümünde olacağını ve Paris saatiyle 8'de Interpol bürosundan gelecek Komiser Leber'in telefonunu bekleyeceğini söyledi. Belçika, İtalya, Batı Almanya ve Hollanda'nın sorumlu polis görevlileri anlaşılan evlerine düşkün iyi aile babalarıydı. Hepsi de evlerinde uykudan uyandırılmış, Caron'u birkaç dakika dinledikten sonra çok önemli bir işle ilgili olarak şahsen kendilerini arayacak Komiser Lebel'i belirtilen saatte telefon santralında bekleyeceklerine söz vermişlerdi. Güney Afrika bağlandığında şehirde bulunmayan Van Rus'un belirtilen saatte odasında olmasının sağlanamayacağı bildirildi. Caron'da yardımcısı Anderson'a haber saldı. Bu davranışından ötürü Lebel tarafından kutlandı. Çünkü komiser Güney Afrikalı meslektaşı Van Ruys'la hiç ilişki kurmamış, buna karşılık Anderson'la dostluk etmişti. Ayrıca da Van Ruys'un siyasi yollardan iş başına geldiği, buna karşılık Anderson'un kendisi gibi bütün kademeleri teker teker açtığı söyleniyordu. Scotland Yard'a bağlı cinayet masası yardımcı komiseri Anthony Mallinson sabaha karşı saat 4'te Bexley'deki evinde bulundu. Başucundaki telefonun ısrarla çalan ziline bir süre homurdandı durdu, sonra telefonu açıp söylendi.
''Alo, buyurun Mallinson.''
''Mr. Anthony Mallinson mı?'' diye üsteledi karşısındaki.
''Evet, benim.''
Bir omuz hareketiyle yorganı itti ve saatine göz attı. ''Kendimi tanıtayım. Fransa Emniyetinden müfettiş Lucien Caron. Komiser Claude Lebel adına telefon ediyorum.'' Mallinson kaşlarını çattı. ''Şu şarapçı Fransızlar da adamı daha uygun bir saatte arayamazlar mıydı sanki?''
''Evet, sizi dinliyorum.''
''Sanırım komiser Lebel'i tanırsınız Mr. Mallinson.'' Mallinson bir an düşündü. ''Lebel mi?'' ''Ha, şu cinayet masasından ufak tefek adam. Silik görünüşlü ama çok başarılı bir polis. 2 yıl önce öldürülen İngiliz turisti olayını soruşturmasında büyük faydaları görülmüştü. Katil çok kısa bir sürede ele geçmese basın hayatlarını zehir edebilirdi.''
''Evet, komiser Lebel'i tanırım.'' dedi telefon. ''Nedir mesele?''
Yanında yatan ve telefon konuşmasından rahatsız olan karısı Lily uykusunda mırıldandı. ''Olağanüstü ve çok acele bir iş söz konusu. Ben bu işte komiser Lebel'in yardımcısıyım. Bu sabah saat 9'da sizi Scotland Yard'dan arayıp görüşmek istiyor. O saatte kendisiyle konuşmak için orada bulunabilir misiniz?'' Bir süre düşünen Mallinson, söz konusu ülkelerimiz polisleri arasındaki işbirliği çerçevesine giren bir soruşturma mı? Böyle bir durumda neden normal Interpol şebekesinden aramıyor? 9 Scotland Yard'daki çalışmaların en yoğun olduğu bir saattir.
Hayır Mr. Mallinson, komiser çok özel olarak sizden yardımınızı isteyecek. Bu işin Scotland Yard'la en ufak bir ilgisinin bulunmaması da mümkün. Dolayısıyla her türlü resmi istekten kaçınmak en iyisi.
Mallinson yaratılıştan temkinli bir adamdı. Bir yabancı ülke polisini sürdürdüğü gizli soruşturmaya karıştırılma tehlikesini göze almak istemiyordu hiç. Bir cinayet işlenmiş ya da bir katil İngiltere'ye sığınmaya kalkışmışsa durum değişirdi. Ama bu durumda gizliliğin ne gereği vardı? Sonra yıllarca öncesi genç ve yakışıklı bir kadın avcısıyla kaçan bir bakanlık memurunun kızını geri getirmekle görevlendirildiği günleri hatırladı. Genç kız reşit değildi. Kaçıran adam onu babasının elinden almakla suçlanabilirdi. Önemsiz denebilecek bir işti ama bakan basının hiçbir şey duymaması gerektiğinde diretmişti. Kumrular Verona'da Romeo ve Juliet'i oynarken ele geçirildiklerinden İtalyan polisi büyük ustalık göstermişti. İyi, iyi. Demek Lebel'in yardıma ihtiyacı vardı. Scotland Yard'ın elinden geldikten sonra bu yardımı niçin ondan esirgemeli?
''Kabul, saat 9'da. Telefonla görüşmek üzere hazır bulunacağım.''
''Çok teşekkür ederim Mr. Mallinson.''
''İyi geceler.''
Mallinson telefonu kapadı. Çalar saati 7 yerine 6.30'u ayarladı ve yeniden uyudu. Sabahın ilk ışıklarında Paris hala uyurken küçük ve tozlu bir garson yerde orta yaşlı bir öğretmen bıkıp usanmadan daracık odayı arşınlıyordu. Çevresinde büyük bir kargaşalık hüküm sürmekteydi. Kitaplar, gazeteler, dergiler, müsveddeler, masanın, koltukların, divanın, hatta odanın dibindeki girintide bulunan yatağın üzerine yığılmıştı. Başka bir girintideki lavabo kirli tabaklarla dolup taşıyordu. Gidip gelirken adamın kafasını kurcalayan odasının pisliği değildi. Cezayir'deki Sidi Bel Abbas Lisesi Müdürlüğü'nden alınalı ve 2 uşağın çalıştığı güzel evini yitireli beri bunun gibi sefil yerlerde yaşamayı öğrenmişti. Kafasını kurcalayan sorun bambaşkaydı. Paris'in doğusuna düşen dış mahallelerde güneş doğarken bir yere oturdu ve gazetelerden birini aldı. Dış haberler bölümünde OAS şefleri Roma'daki bir otelde kalıyor başlıklı haberi bir kere daha okudu. Bitirdikten sonra kararını verdi. Sabahın serinliğinden korunmak için sırtına hafif bir pardesü geçirdi ve dışarı çıktı. en yakın caddede boş geçen bir taksiyi durdurup kuzey garına gitmesini söyledi. Taksi kendisini girişteki büyük avlu boyunca uzanan kaldırıma bırakıp hareket ettiğinde gardan uzaklaştı, karşıya geçti ve bütün gece açık kalan kahvelerden birine girdi. Bir espresso ısmarladı. Telefon, jetonu istedi, sonra kahvesini tezgahın üzerinde bırakıp salonun öbür ucuna yürüdü. Telefon kulübesinde danışmanın numarasını çevirdi. Sonra kendisini uluslararasına bağladılar. Roma'daki bir otelin numarasını istedi, bir dakika içinde öğrenerek telefonu kapadı ve kahveden çıktı. 100 metre ötede yol üzerindeki başka bir kahveye girdi, yeniden telefon kulübesine kapanıp danışmaya, yabancı ülkelere telefon edebileceği en yakın nöbetçi postanenin adresini sordu. Düşündüğü gibi garın dış hatlar kesiminin köşesinden biraz ötede nöbetçi bir postane bulunduğu bildirildi. Postaneye vardığında daha önce öğrendiği Roma'daki numarayı istedi ama otelin adını vermedi. 20 dakika kadar heyecanla bağlantının sağlanmasını bekledi. "Signor Poitier ile konuşmak istiyorum," dedi karşısına çıkan İtalyana.
"Signor şey?" diye sordu karşısındaki ses.
"Il signor Francese, Poitier, Poitier."
"Ke?" diye tekrarladı ses.
"Francese, Francese," diye üsteledi.
"Ah si, il signor Francese, momento, per favore."
Dipnot, "Signor kim? Fransız kim? Fransız, Fransız. Ha evet, bir dakika lütfen." Bir takım tıkırtılar oldu, sonra bezgin bir ses Fransızca cevap verdi. "Alo, evet."
"Bakın," dedi Paris'teki adam telaşla, "bir kalem alıp söyleyeceklerimi not edin, başlıyorum.
Valmy'den Poitiers'e çakal keşfedildi, tekrarlıyorum. Çakal keşfedildi, Kowalski yakalandı, ölmeden önce konuştu, bu kadar, anladınız mı?"
"Evet," dedi ses, "mesajınızı ileteceğim."
Valmy telefonu kapadı, çabucak ödedi ve telaşla binadan çıktı. Bir dakika sonra koca garı dolduran kalabalıkta kayboluyordu. Ufuktaki damların tepesinde yükselen güneş havayı ısıtmaya başlamıştı. Bir saat geçmeden sabah serinliği, ay çörekleri ve kahvenin kokusu yerini arabaların koy verdiği gazlara, ter ve soğumuş tütün kokularına bırakacaktı. Valmy postaneden çıkadı, 2 dakika olmuştu ki bir araba postanenin önünde durdu, 2 adam dışarı fırlayıp postaneye daldı. Telefon santralindeki görevli telefon eden adamı tarif etti onlara. Bu tarif aşağı yukarı herkese uyabilirdi. Roma'da alt katta gece nöbeti tutan muhafız gelip saat 7.55'te omzuna yapışarak sarstığında uyandı Mark Chazanne. Anında toparlandı, yarı doğrulmuş haldeyken elini yastığın altına sokup otomatik tabancasını aradı. Üzerine eğilen eski lejyon askerinin yüzünü tanıyınca omurdanarak rahatladı. Başucu masasına göz attığında çok uzun bir süre uyuduğunu fark etti. Tropiklerde yıllar boyu yaşadığı için çok daha erken uyanmaya alışmıştı. Oysa Ağustos ayının Roma güneşi gökyüzünde iyice yükselmişti. Ama haftalar boyu hareketsiz yaşama, Montclair ve Casson'la piket oynayarak, kötü şarap içerek geçirilen bitmek tükenmek bilmez geceler, hiçbir beden hareketi yapmamak gevşemesine, tembelleşmesine yardımcı olmuştu.
"Bir mesaj var albayım, acelesi olan biri az önce telefon etti."
Lejyon askeri üzerinde Valmy'nin yazdırdığı cümlelerin bulunduğu defterden koparılmış kağıdı uzattı. Şanzane kağıdı hemen okudu ve yatağından fırladı. Doğuda edindiği çok eski bir alışkanlıkla hemen sabahlığına sarıldı. "Tamam, gidebilirsiniz." Eski lejyon askeri odadan çıkıp aşağı indi. Şanzane kağıt parçasını avucunun içinde tortop ederek birkaç saniye süreyle sessizce sövdü, saydı. "Hay Allah'ın belası Kowalski." Kowalski'nin kayboluşunu izleyen ilk 2 gün sadece görevi bırakıp kaçtığını sanmıştı. Kısa süre önce birlikte çalıştıkları birçok kişinin aynı şekilde davrandığı görülmüştü. Bu kaçışlar OAS saflarında yaygınlaşan, De Gaulle'ü öldürüp iş başındaki yönetimi devirme çabalarında örgütün her zaman başarısızlığa uğrayacağı yolundaki düşünceyle ilgiliydi. Ama Kowalski'nin sadık kalacağına inanmıştı hep. Anlaşılmaz bir nedenle Kowalski'nin Fransa'ya döndüğü ya da İtalya'da ele geçirilip kaçırıldığı delilleriyle ortadaydı. Konuştuğu da açıkça belliydi, tabii zorlanarak. Şahzane yardımcısının ölümüne içten üzülüyordu. Savaşçı ve komutan olarak yaptığı ün, büyük ölçüde adamlarına gösterdiği yakın ilgiden ötürüydü. Askeri kuramcıların hiç akıllarına gelmezdi ama askerler bu tür yakınlığa karşı büyük bir duyarlılık gösterirlerdi. Şimdi Kowalski ölmüştü. Şahzane nasıl öldüğü konusunda hiç hayale kapılmıyordu. Yine de en önemli şey Kowalski'nin neler söylemiş olabileceğini gözden geçirmekti. Viyana'daki toplantıyı, otelin adını, toplantıya katılan üç adamın adıyla bunları da söylemişti herhalde. Ama bu bilgiler SDC'ye fazla bir şey öğretmeyecekti. Yalnız çakal konusunda ne biliyordu acaba? Kapıdan içeriği dinlememişti. Şahzane emindi bundan. Dolayısıyla da üç kişiyi görmeye gelen uzun boylu ve sarışın yabancıdan söz etmiş olabilirdi. Aslında bu sözlerin de bir anlamı yoktu. Bir silah kaçakçısı kadar örgüte yardım eden bir para babası da söz konusu olabilirdi. Bir tek ad bile verilmemişti ya. Yalnız Balmi'nin mesajı şifreli çakal adını bildiriyordu. Nasıl? Kowalski bu adı onlara nasıl vermiş olabilirdi? Birden Şahzane tedirginlikle ayrıldıkları anı hatırladı. İngiliz de kapının eşiğinde duruyordu. Victor da İngiliz'in girintide kendisini keşfetmesine hala öfkelenerek başka bir profesyonel tarafından alt edildiğine içerleyip hır arayarak hatta sabırsızlıkla bunu dileyerek koridorda birkaç metre ötelerinde bekliyordu. Ne demişti kendisi? İyi geceler Mr. Çakal. Öyle ya tabii, tüh Allah belasını versin. Bir kere daha olayı düşündüğünde Şahzane Kowalski'nin katilin gerçek adını asla duymadığı sonucuna vardı. Bunu yalnız Balmy, Montclair, Casson ve kendisi biliyordu. Yine de Balmy'nin hakkı vardı. Kowalski'nin itirafları SDC'nin eline geçtiğinden harekat başlatılmayacak kadar tehlikedeydi. Toplantıdan haberleri vardı, oteli biliyorlardı, herhalde katiple de konuşmuşlardı. Aradıkları adamın oldukça doğru bir tarifini yaptırmışlardı, şifreli adını da biliyorlardı. Hiç kuşkusuz Kowalski'nin anladığını onlar da anlayacak, sarışın adamın kiralık bir katil olduğuna karar vereceklerdi. O andan sonra De Gaulle'ün çevresindeki denetim şebekesi iyice daralacaktı. Bu şebeke hiçbir katile başkana yaklaşma fırsatını vermeyecekti. Her şeyden önce çakalı uyarmak, harekatı hemen durdurmasını kendisine söylemek, yaptığı masrafları ve akla yakın bir tazminatı kestikten sonra parayı geri vermesini sağlamak zorunluydu. Kowalski'nin kaçışından bu yana gidip postayı getirmekle, gerektiğinde de telefon etmekle görevlendirdiği özel muhafızını çağırttı ve kendisine ayrıntılı talimat verdi. Saat 9'da muhafız postaneden Londra'daki bir telefon numarasını istiyordu. Bağlantı ancak 20 dakika bekledikten sonra sağlandı. Santral memuresi kendininkini bırakırken kulübeye kapanan muhafız aizeyi kulağına götürdü. Hemen öbür uçta İngiltere'de çalan telefonun sesini duydu. Zır zır bir ara, zır zır bir ara. 20. ayrımın sonu. Sayfa 231.